39. ayrımın başı, sayfa 497. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Türkmenistan. Ülkenin %70'inde otlak ve çöl, %2'sinde tarım arazileri yer alır. Ağaçlık veya ormanlık saha yoktur. İş gücünün %45'i tarım sektöründe çalışarak pamuk, tahıl, sebze, meyve, yün, ipek ve diğer hayvansal ürünler üretir. Ülkenin ekonomisi pamuk ve doğalgaz üretimine dayanır. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ülkenin ekonomisi sıkıntıya girmiştir. Rusya Federasyonu ve diğer cumhuriyetler Türkmenistan'dan aldıkları malların bedelini ödemede gecikmişlerdir. Ülkedeki ekonomik reformlar yavaş yavaş yürümektedir. Sulama yapılan sahalarda ise intensif tarım yapılmasına rağmen ülkede üretilen tarım ürünleri iç tüketimi karşılayamamaktadır. Ülkenin önemli ihraç ürünü olan doğalgaz ve pamuk, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'a satılır. İthal kalemleri olan makine, ulaşım araçları, gıda, plastik, tüketim malları ve gıda ürünleri Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye'den sağlanır. Doğal kaynakları petrol, kömür, kükürt ve tuz ile dünyada 5. büyük rezerve sahip olan doğalgazdır. Toprak, yeraltı ve yerüstü su kirlenmesi, tuzlaşma ve çölleşme önemli çevre sorunları arasındadır. Kazakistan. Ülkenin %57'si çayır ve otlaklar, %12'si tarım arazileri, %4'ü ormanlarla kaplıdır. Halkın %23'ü tarımda çalışarak meyve, şeker pancarı, sebze, patates, tahıl, pamuk ve yün üretilir. Zengin kömür, petrol, doğalgaz yataklarından dolayı Kazakistan bağımsızlığını aldıktan sonra yabancı yatırımları çekmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra merkezi ekonomik sistemden pazar ekonomisine geçişte yaşanan sıkıntılar, ekonominin sarsılmasına ve enflasyonun artmasına neden olmuştur. Son yıllarda enflasyonun kontrol altına alınması ve devlete ait işletmelerin özelleştirilmesiyle ülke ekonomik yönden gelişme sürecine girmiştir. Kazakistan ihraç malları olan petrol, demirli ve demirli olmayan madenleri Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'a satar. Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Türkiye, Almanya ve diğer ticaret yaptığı ülkelerden makine, sanayi ürünleri, yakıt ve gıda maddeleri alır. Ülke enerjisinin %54'ünü kömürden, geriye kalanını petrol, doğalgaz, su gücü kaynaklarından ve %1 kadarını nükleer santrallerden sağlar. Doğal kaynakları petrol, kömür, manganez, krom, nikel, kobalt, bakır, kurşun, çinko, boksit, altın ve uranyumdur. Çevre sorunları kimyasal ve radyoaktif maddelerin yol açtığı toprak, su ve hava kirliliği ile toprak tuzlaşmasıdır. Kırgızistan, ülkenin %44'ünde çayır ve otlaklar, %7'sinde tarım arazileri ve %5'ten azında ormanlar bulunur. Çalışan nüfusun %40'ı tarımla uğraşarak meyve, pamuk, tütün üretir, hayvancılık da önemli bir iş koludur. Ticari bağlantılar ve yabancı yatırımlar ülkenin ekonomisine canlılık kazandırmaktadır. 1991'den önce gıda maddeleri teminindeki güçlükler ve tüketim malları yetersizliği ülke ekonomisini sıkıntıya sokmuştur. Ekonomi genellikle pamuk, yün ve et üretimine dayanan tarımsal bir yapıdadır. Ülke devlete ait işletmeleri özelleştirmeye, enflasyon oranını düşürmeye ve sanayi alanında yabancı yatırımları teşvik etmeye çalışmaktadır. Pamuk, yün, et, tütün, altın, cıva, uranyum, makine ve ayakkabıdan oluşan ihraç ürünlerini Çin, Birleşik Krallık ve diğer ülkelere satar. Ayrıca ihracat gelirinin bir bölümünü, %10 kadarı, hidroelektrik santrallerden ürettiği elektrik enerjisi oluşturur. İthal malları olan tahıl, kereste, yakıt, maden ve sanayi ürünleri Türkiye, Küba, Almanya ve diğer ülkelerden alır. Enerjisini hidroelektrik santrallerden ile ithal ettiği yakıtlardan sağlar. Doğal kaynakları altın, kömür, petrol, doğalgaz, cıva, bizmut, çinko ve kurşundur. Ancak bunlar yeterince işletilememektedir. Dünyanın en derin göllerinden kuzeydoğudaki Islık Gölü ile dağlık sahalardaki manzaralar önemli turizm potansiyelleri arasındadır. Özbekistan, ülkenin yaklaşık %50'sinde çayır ve otlaklar, %10'unda tarım toprakları, %5'ten azında ormanlar yer alır. Ülkedeki iş gücünün %40'ı tarım sektöründe çalışarak sulanan sahalarda pamuk, tahıl, pirinç, sebze ve meyve üretilir. İpek ve yün üretimi de bir hayli fazladır. Ülkede üretilen tarım ürünleri ihtiyacı karşılamaya yeterlidir. Tarım işletmeleri özelleştirilmiş olup eskiden pamuk üretimine ayrılan bazı sahalarda tahıl, özellikle buğday yetiştirilir. Geleneksel olarak ekonomisi pamuk, altın, doğal gaz ihracatına dayanır. Bağımsızlığını kazandıktan sonra uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle sanayi tesislerini özelleştirmeye ve diğer ekonomik reformları yapmaya başlamıştır. Son yıllarda sanayileşme ve özellikle tekstil mallarındaki üretimini arttırmaya çalışmaktadır. Türk-Özbek ortaklığı ile kurulmuş tekstil ve iplik fabrikaları vardır. Özbekistan, ihraç malları olan pamuk, altın, doğalgaz, gübre, maden, tekstil ve gıda ürünlerini Ukrayna, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerine satar. Tahıl, makine, tüketim malları ve gıda gibi ihtiyaç duyduğu malları Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Batı Avrupa ülkelerinden alır. Doğal kaynakları petrol, doğalgaz, kömür, altın, uranyum, gümüş, bakır, kurşun, çinko, tungsten ve molibdendir. Enerji üretimini doğal kaynaklardan sağlar. Su ve toprak kirlenmesi, çölleşme ve drenaj yetersizliğinden dolayı oluşan toprak tuzlaşması önemli çevre sorunları arasındadır. İpek yolu üzerine kurulmuş olan Taşkent ve Semerkant'taki cami, müze ve kültürel yapıtlar, Buhara ve diğer tarihi yerler önemli turizm merkezleridir. Tarihi eserleri ziyarete dayanan turizm geliri 300 milyon dolar dolayındadır. Tacikistan. Ülkenin %25'inde otlaklar, %7'sinde tarım arazileri yer alır. Geriye kalanını çok sarp ve engebeli araziler oluşturur. Ülke toplam iş gücünün %50 kadarı tarımla uğraşır. Pamuk, tahıl, sebze, üzüm ve meyve yetiştirilir. Ülkede kayda değer altın ve diğer madenler olmasına karşın Sovyetler Birliği'nden ayrılması ve bunu takiben meydana gelen iç çatışmalar Tacikistan ekonomisini zayıflatmıştır. Siyasi istikrarsızlıktan dolayı yabancı sermaye giriş ve yatırımların yok denecek kadar az olduğu bu ülkede temel ihtiyaçlar insani yardımlarla karşılanmaya çalışmaktadır. Devlet vergi sistemi, arazi reformu ve yabancı yatırımlarla ekonomiyi düzeltmeye uğraşmaktadır. İhracatını Rusya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yapar. Bu ülkelere pamuk, alüminyum, meyve, bitkisel yağ ve tekstil ürünleri satar. Yakıt, kimyasal maddeler, makine, taşıt araçları, tekstil ve işlenmiş gıda ihtiyacını Rusya, Özbekistan ve Kazakistan'dan karşılar. Enerji ihtiyacının %75 kadarını hidroelektrik santrallerden ve ithal ettiği petrol ve doğalgazdan sağlar. Doğal kaynakları hidroelektrik, uranyum, cıva, kömür, kurşun, çinko, antimoni ve tungstendir. 4. Rusya Federasyonu, Moldova ve Ukrayna. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile kurulan Rusya Federasyonu, dünyada hala büyük bir güç durumundadır. Moldova ve Ukrayna, eski Sovyetler Birliği'nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan ülkelerdir. Bu ülkeler, Karadeniz'e kıyısı olan komşularımız arasındadır. Fiziki özellikleri. Rusya, dünyada en geniş ova ve platolara sahip bir ülkedir. Ayrıca doğusunda dağlık sahaları geçilir. Batıda Baltık ve Kuzey Avrupa ovaları, doğuda Ural dağlarına kadar devam eder. Ural dağları güneybatıda Büyük Rusya Ovası, doğuda ise Batı Sibirya Ovası'nı birbirinden ayırır. Rusya Ovası kuzey-güney yönünde 2400 km uzunlukta, doğu-batı yönünde 1770 km genişliktedir. Ova üzerinde yüksekliği nadiren 300 metreyi aşan basık tepeler yer alır. Buradan Karadeniz ve Baltık Denizi'ne dökülen akarsular geçer. Karadeniz'e Don ve Dinyester nehirleri dökülür. Ural Dağları'nın doğusunda yer alan Batı Sibirya Ovası, doğu-batı yönünde 1930 km uzunlukta, kuzey-güney yönünde 1170-2574 km genişliktedir. Bu geniş sahada yükseklik en fazla 100 metrenin üzerine kadar çıkar. Ovada drenaj şartları iyi değildir. İlkbaharda karların erimesiyle birlikte geniş sahalar su ile kaplanır. Ovanın güneyinde tarım yapılarak çoğunlukla buğday yetiştirilir. Batı Sibirya Ovası'nın doğusunda Orta Sibirya Platosu ve daha doğuda Doğu Sibirya Platosu'na geçilir. Lena Nehri tarafından birbirinden ayrılan bu platoların yüksekliği 600-1800 metre arasında değişir. Engebeli olan bu yerlerde ulaşımı engelleyen sırtlar uzanır. Doğu Sibirya Platolarında 3000 metreyi aşan dağ sıraları yer alır. Ülkede Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayırdığı kabul edilen Ural Dağları ile doğuda birkaç dağ sırası bulunur. 2400 km uzunlukta olan Urallar, kuzey-güney yönünde paralel sıralar halinde uzanır. Kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nde Novaya Zemha adasından başlar, güneyde Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar devam eder. Ulaşım açısından önemli bir engel oluşturmayan Urallarda yüksek zirveler 1900 metreye kadar ulaşır. Paleozoik arazilerinin yer aldığı Urallar, maden yatakları yönünden çok zengindir. Rusya, uzun ve bol su taşıyan akarsulara sahiptir. Bunlar tarihi dönemlerden beri ulaşımı sağlayan önemli arterler olmuştur. Nehirlerin büyük bir bölümü kuzeyde Kuzey Buz Denizi'ne dökülür. Kışın donan bu akarsular kısa süren yaz mevsiminde ulaşıma uygundur. Ulaşım açısından en önemli nehir Hazar Denizi'ne dökülen Volga'dır. Bu nehir üzerinde sulama ve elektrik üretmek amacıyla büyük barajlar yapılmıştır. Altay ve Sayan dağlarından doğan Obi Nehri ise ülkenin en uzun nehri olup 5630 km uzunluğundadır. Kuzey Buz Denizi'ne dökülen Yenisey en fazla su taşıyan ırmaktır. Ülke kuzeyde Kuzey Buz Denizi, doğuda Büyük Okyanus, güneyde Karadeniz ve batıda Baltık denizlerine komşu olmasına rağmen yeterli limana sahip değildir. Bunun başlıca nedeni yılın büyük bir bölümünde denizlerin buzla kaplanmasıdır. Mesela Kuzey Buz Denizi'nde ancak Temmuz ve Eylül ayları arasında ulaşım yapılabilmektedir. Doğuda Japon Denizi kıyısındaki Vladivostok, kuzeybatıda St. Petersburg limanları buz kuran gemilerin yardımıyla bütün yıl ulaşıma elverişli duruma getirilir. İskandinavya Yarımadası'nın kuzeyinde Murmansk limanındaki Gulfstream sıcak su akıntısının etkisiyle buzlanma olmamaktadır. Karadeniz kıyısındaki önemli limanı ise Soçi'dir. Ülke genelinde kış ile yaz arasında sıcaklık farkının fazla olduğu sert karasal iklim etkilidir. Kuzeyden güneye doğru enleme bağlı olarak farklı iklim kuşakları yer alır. Ülkenin Kuzey Buz Denizi'ne komşu olan kesimlerinde ve Kamçatka Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde soğuk iklim hakimdir. Burada kışın -45 dereceye kadar düşer sıcaklık, yazın 15 dereceye kadar yükselir. Yaz mevsiminin kısa sürdüğü bu iklim bölgesinde tunduraları oluşturan bodur çalılar, söğüt, liken ve yosunlar yetişir. Rengi yekleri yaşar. Ülkenin büyük bir bölümü çok soğuk olan kutup altı ikliminin etkisi altındadır. Kış dönemi çok soğuk geçtiği için alt toprak sürekli don halindedir. Yazın toprağın üst kısmında don çözülür. Düz sahalar bataklıklarla kaplanır. Kışın sıcaklık -73 dereceye kadar düşer. Yazın ise 32 dereceye kadar yükselir. Bu sahalarda tayga denilen sarıçam, ladin, göknar ağaçlarından oluşan iğne yapraklı ormanlar yaygındır. Rusya'daki bu ormanlar dünyadaki ormanların 1/5'ini kaplar. Yaz döneminde gündüz süresinin uzun olmasıyla ağaçlar kısa sürede önemli sayılabilecek büyüme gösterir. Bu sahalarda tarımsal faaliyetler sınırlıdır. Patates, lahana, turp ve bazı tahıl ürünleri arpa yetiştirilir. Ancak bu ürünlerin verimi düşüktür. Güneye doğru sıcaklığın artması ve büyüme döneminin uzaması ile buğday başta olmak üzere diğer tahıllarda yetişir. Güneye doğru görülmeye başlayan nemli karasal iklim kuşağında ülkenin tarım alanları yer alır. Bu kuşağın kuzeyinde 6 ayı bulan karla kaplı süre güneye doğru 3 aya iner. Yazlar yağışlı olduğu için nemlidir, yani toprakta bitkiler için su sıkıntısı olmamaktadır. Sıcaklık fazla yükselmez. Mesela Moskova ve St. Petersburg'da 16 derece olan ortalama yaz ayları sıcaklığı nadiren 27 dereceye kadar yükselir. İğne ve geniş yapraklı ormanların yer aldığı karışık ormanlar yetişir. Yarı kurak karasal iklim koşulları Karadeniz'in kuzeyinden başlar. Kazakistan'ın kuzeyine doğru Çin sınırına kadar devam eder. Yıllık yağış miktarı son derece değişkendir. Yaz döneminde kısa süreli yağışlar düşer. Yaz ile kış arasında sıcaklık farkı kuzeydeki sahalar kadar olmamakla beraber yine de fazladır. Yazın sararan bozkırlar görülür. Kara topraklarının yer aldığı bu saha ülkenin adeta ekmek torbasıdır. Karadeniz kıyısında Akdeniz ikliminin etkileri görülür. Burası Rusya'nın en önemli turistik, özellikle rekreasyon sahasıdır. Moldova, yüzey şekilleri yönünden sade bir görünümdedir. Batı Romanya Moldovası, Ukrayna'nın güneybatı ve Basarabya alçak düzlüklerinin uzantısı üzerindedir. Karadeniz'e doğru çıkışı olmayan bu ülkenin büyük bir bölümünde 400 metrin altında düzlük sahalar yer alır. Bu saha, menderesler çizen Prut ve Dinyestir nehirlerinin kolları tarafından yarılmıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu ülkede Ocak ayı ortalama sıcaklığı 0 derecenin altında, Temmuz ayı ortalaması ise 20 derecenin üzerindedir. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 500 mm'nin altındadır. Doğal bitki örtüsünü ağaçlı bozkırlar oluşturur. Ukrayna'nın büyük bir bölümünü Rusya Federasyonu ve Karadeniz arasındaki geniş ovalar oluşturur. Batıda Dinyepir ve Bug Nehri tarafından yarılmış alçak platolar bulunur. Doğuda yüksekliği 2000 metreyi aşan Yayla Dağları, batıda Karpat Dağları'nın doğu kesimi yer alır. Ülkede yazı sıcak, kışı soğuk geçen karasal iklim egemendir. Karadeniz kıyılarında Akdeniz iklimi hissedilir. Karadeniz kıyıları denizel etkilerden dolayı iç kesimler kadar soğuk değildir. Yağışların büyük bir bölümü yazın düşer. Ülkenin tamamına yakın bölümü bozkırlar ve ağaçlı bozkırlarla kaplıdır. Ormanlar Karpat Dağları ve Kırım'daki dağlık alanlarda görülür. Ülkenin önemli akarsularını karla beslenen Bug, Donets ve Dnieper oluşturur. Avrupa'nın büyük akarsularından biri olan Dnieper üzerinde büyük barajlar yapılmıştır. Sosyal özellikleri, demografik özellikler. 3 ülkenin toplam nüfusu 197 milyondur. Rusya Federasyonu 144.5 milyon, Moldova 4.4 milyon ve Ukrayna 48 milyon. Nüfus artışının çok düşük olduğu bu ülkelerde göçlerden dolayı nüfus azalması görülür. Bu nedenle genç nüfus oranı giderek azalmakta, buna karşın yaşlı nüfus artmaktadır. Yaklaşık nüfusun 3'te 2'si 15-64 yaş arasındadır. Ortalama insan ömrü dünya ortalamasının üzerindedir. Rusya ve Ukrayna'da kadınlarda ortalama ömür erkeklere göre 10 yaş daha fazladır. Örneğin kadınların ortalama yaşı Ukrayna ve Rusya'da 73 iken erkeklerinki Ukrayna'da 62, Rusya'da 61'dir. Kentlerde yaşayan nüfus oranı Ukrayna %68 ve Rusya'da %73 yüksek, Moldova'da ise düşüktür %46. Rusya Federasyonu'ndaki Ruslar ve Tatarlar ile Çuvaşlar, Başkırtlar ve diğer Türk toplumları yaşamaktadır. Federasyon içinde çok sayıda özerk cumhuriyetteki halk kısmen ana dillerini konuşuyor, Rusça resmi dil olarak eğitim ve öğretim idari işlerde kullanılıyor. Rusya'daki halkın büyük bir bölümü Hristiyanlığın Ortodoks mezhebindedir. Bu nedenle Roma Katolikleri ile arasında inanış yönünden derin uçurumlar vardır. Türk toplumlarının büyük bir bölümü ise Müslümandır. Müslüman toplumlar daha çok Kafkasya bölgesindeki cumhuriyetlerde yaygındır. Ukrayna'da Ukraynaca, Moldova'da ise Roman dili ile aynı olan Moldovca, Rusça ve burada yaşayan Gagavuz Türkleri ile Gagavuzca konuşulur. Bu iki ülkeden Moldova'da Romenler, Ukraynalılar, Gagavuzlar ve Ruslar, Ukrayna'da ise Ruslar, Yahudiler yaşar. Moldova'da Hristiyanlık yaygındır. Ukrayna'da ise Müslüman olan Kırım Tatarları dışında Hristiyanlık egemendir. Ukrayna ve Moldova'da kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Rusya Federasyonu ise oldukça yüksektir. Halkın eğitim ve öğretim seviyesi gelişmiş ülkeler düzeninde olup okuma yazma bilenlerin oranı %100'e yakındır. Ekonomik özellikleri, tarım. Rusya'nın büyük bir bölümünün soğuk iklim kuşağında yer alması tarımsal üretimi önemli ölçüde engeller. Tarım arazilerinin büyük bir bölümü Avrupa Rusyası ve özellikle Karadeniz'in kuzey kesiminde yer alır. Buralarda tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği, sebze ve meyve üretilir ve hayvancılık da yapılır. Rusya kendine yetecek kadar tarım ürünü üretemediği için gıda ürünlerinin bir bölümünü ithalatla karşılar. Moldova ve Ukrayna'nın geniş düzlüklerinde tarım ve hayvancılık yapılır. Doğal kaynaklar. Rusya doğal kaynaklar yönünden çok zengindir. Başta petrol, doğalgaz ve kömür olmak üzere tüm madenlere, hatta uranyum gibi stratejik önemi olan maden yataklarına sahiptir. Bu maden yatakları Urallar çevresinde ve Yakutistan Özerk Türk Cumhuriyeti topraklarında yer alır. Özellikle Saha Cumhuriyeti altın, doğalgaz, petrol ve elmas yatakları yönünden çok zengindir. Ayrıca geniş tayga ormanlarına yer aldığı Rusya Federasyonu dünyadaki ormanların dörtte birine sahiptir. Bu zengin doğal kaynaklara bağlı olarak tüm sanayi kolları kurulmuştur. Ancak sanayi ürünlerinin büyük bir bölümünü bağımsız devletler topluluğuna satar. Askeri sanayi ürünleri daha çok gelişmekte olan ülkelerde alıcı bulur. Ukrayna demir, kömür, manganez, doğalgaz, petrol, kaolin, nikel, cıva yataklarına sahiptir. Ormanlarda kereste de üretilir. Karadeniz kıyısında ve akarsularda balıkçılık yapılır. Moldova'nın niyet, fosforit, jips ve kireç taşı yatakları vardır. Sanayi ve ticaret. Rusya Federasyonu ve Ukrayna sanayi alanında gelişmiş bir ülkedir. Ancak sanayide kullanılan teknoloji eskimiş olduğundan Batı'nın ve Uzak Doğu'nun sanayi ürünleriyle rekabet etme gücü kalmamıştır. Serbest piyasa ekonomisine geçmedeki güçlükler bu ülkelerdeki malların dünya pazarlarındaki paylarının düşmesine neden olmuştur. Nüfus durumları dikkate alındığında bu ülkelerin dış ticaret hacmi düşüktür. İhracat genellikle doğal kaynaklara dayanır. Rusya Federasyonu. Ülkenin %46'sında ormanlar ve %4'ünde çayır ve otlaklar, %8'inde tarım arazileri yer alır. Nüfusunun %15'i tarımda çalışarak tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği ve et üretilir. Devlet çiftliklerinin tamamına yakını özelleştirilmiştir. 1991'den itibaren sosyalist merkeziyetçi ekonomik sistemden pazar ekonomisine geçiş süreci başlamıştır. Başlangıçta devlete ait işletmelerde yavaş olarak süren özelleştirme son yıllarda hızlanmıştır. Ülkede dış borç ve işsizlik oranının fazlalığı, yabancı sermaye girişindeki yetersizlik ve üretim faaliyetlerinin altüst olması ekonomik gelişmenin önündeki engellerdir. Bununla birlikte zengin doğal kaynaklar, güçlü hizmet sektörü ve büyük iş gücü ekonomik gelişme için büyük bir potansiyel gösterir. Enerjisini petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik ve nükleer enerjiden sağlar. Rusya Federasyonu petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, kereste ve diğer orman ürünleri, maden ve kimyasal maddeler ihraç eder. Başlıca alıcıları Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve 3. Dünya ülkeleridir. Başlıca ithal kalemleri makine, tüketim malları, ilaç, et, tahıl, şeker, yarı işlenmiş maden ürünleridir. İthalat yaptığı ülkeler Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika ve 3. Dünya ülkeleridir. Rusya Federasyonu'nun ihracatı ülkenin büyüklüğü ve zengin doğal kaynakları dikkate alındığında fazla değildir. 105 milyar dolar. Başlıca ihraç ürünlerini petrol, doğalgaz, yün, maden ve askeri sanayi ürünleri oluşturur. İthalatı ise ihracatından az olup makine ve gıda maddeleri oluşturur. Çevresel sorunlar, hava, su ve toprak kirlenmesiyle toprak erozyonu, orman tahribatı ve radyoaktif kirlenmedir. Ülkedeki tarihi eserler, nehirler üzerine yapılan gezintiler, müze ve katedraller önemli sayıda turist çeker. Turizm geliri 7 milyar dolar dolayındadır. Moldova, ülkenin %67'si tarım arazileri, %13'ü çayır ve otlaklarla, %13'ü ise ormanlarla kaplıdır. Nüfusun %46.1'i tarımda çalışarak sebze, meyve, üzüm, tahıl, şeker pancarı üretir. Ayrıca hayvansal ürünler üretimi de oldukça fazladır. İç huzursuzluklar, bazı yıllar meydana gelen kuraklıklar ve yaygınlaşan yoksulluk, 1991'den beri Moldova'nın ekonomik yönden ilerlemesini engellemiştir. Pazar ekonomisine geçişin oluşturduğu durgunluk, Sovyet bloğundaki ülkelerle ticari ilişkilerin zayıflaması, ekonomik gelişmeyi engelleyen diğer nedenlerdir. Moldova sanayi tesislerinin özelleştirilmesine, enflasyonu kontrol etmeye ve yabancı yatırımları cazip hale getirmeye çalışmaktadır. Başlıca ihraç ürünleri, işlenmiş gıda, şarap, tütün, tekstil, ayakkabı ve makinedir. İhracat yaptığı ülkelerin başında Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Romanya, Almanya gelir. Petrol, doğalgaz, kömür, demir çelik, makine ve işlenmiş gıda ürünleri, taşıt ve dayanıklı tüketim mallarını ise daha çok Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Almanya'dan alır. Enerjisinin %40 kadarını ithal ettiği yakıtlarla sağlar. Toprak erozyonu, toprak ve yeraltı suyu kirlenmesi görülür. Ukrayna, ülkenin %60'ında tarım arazileri, %13'inde çayır ve otlaklar ile %18'inde ormanlar yer alır. Ülkedeki iş gücünün %24'ü tarımda çalışır. Tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, sebze üretilir ve hayvancılıkta yapılır. Ülke geniş tarım arazilerine, zengin ham madde kaynaklarına ve ağır sanayi tesislerine sahiptir. Fakat bağımsızlığını izleyen yıllarda iç huzursuzluklar ekonomik gelişmeyi engellemiştir. Son yıllarda enflasyon oranının düşürülmesi ve işsizliğin azaltılması, fiyatların kontrol altına alınması ve dış ticaretin arttırılması ekonomiyi gelişme sürecine itmeye başlamıştır. Ukrayna maden, kimyasal maddeler, makine, ulaşım araçları donatımı ve gıda ürünleri ihraç eder. Rusya, Türkiye, Çin, Beyaz Rusya ihracat yaptığı ülkeler arasındadır. Enerji, makine ve parçaları, ulaşım araçları, kimyasal madde ve plastik ürünleri gibi ithal kalemlerini Rusya, Türkmenistan, Almanya'dan sağlar. Ukrayna'nın bayrağındaki mavi ve sarı renkler, masmavi gökyüzü altında tarım alanlarında bol miktarda üretilen tahılı sembolize eder. Hidroelektrik santralleri ile ithal edilen petrol, doğalgazdan sağlanan enerji ülke ihtiyacına yetmemektedir. Bu nedenle ülke enerji gereksiniminin %45 kadarını nükleer santrallerden sağlar. Ülkenin önde gelen çevre sorunları, hava ve su kirliliği, orman tahribatı, 1986'daki Çernobil nükleer santralindeki kazadan dolayı meydana gelen radyoaktif kirlenmedir. Karadeniz kıyısındaki dinlenme tesisleri, kilise, müze ile Odessa ve Kiev'deki tarihi eserler, ülkeye özgü mimari değeri yüksek yapılar, turist çeker. 2000 yılı turizm geliri 541 milyon dolardır. Türkiye ile Rusya Federasyonu ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler. Orta Asya Türklerin ana vatanı olarak bilinmekte ve buradan göç eden bazı Türk toplumları Kafkasya, Anadolu, Kuzey Mezopotamya, Doğu Akdeniz ile Karadeniz'in kuzeyinde Avrupa içlerine kadar yayılmışlardır. Osmanlı Devleti döneminde ise Batı Trakya, Bulgaristan dahil Balkan ülkeleri ile Kıbrıs'a Türkler yerleştirilmiştir. Günümüzde Türk boyları yoğun olarak Orta Asya'da, ayrıca Rusya Federasyonu, Moldova, Ukrayna içerisindeki özel Türk bölgeleri ve cumhuriyetlerinde yaşamaktadır. Türklerin bulunduğu ülkelerle olan kültürel ve tarihi bağlar, Türkiye ile olan ilişkilerin kurulmasını kolaylaştırıcı unsurlardır. 1991'de Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları Türkiye tarafından coşkuyla karşılanmış ve bu ülkelerle diplomatik ilişkiler tesis edilerek çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretler yapılmaya başlanmıştır. Ne var ki Türk Cumhuriyetlerinin gelişmesinin önünde önemli sorunlar vardır. 1. Moskova merkezi sistemle ekonominin yönetilmesi nedeniyle çağdaş uluslararası ekonomik sistem ve anlayışın gelişmemesi. 2. Değişen dünya koşullarına göre, özellikle piyasa ekonomisine göre dışa açılma politikasını yönlendirecek yetişmiş insan gücünün olmaması. 3. Sovyetler Birliği'nin Türkiye Cumhuriyetlerinde kendi ihtiyaçlarına göre sanayi tesisleri ve diğer işletmeleri kurması. 4. Tüm işletmelerde kullanılan teknolojinin çağın şartlarına göre hantallaşmış veya iflas etmiş olması. 5. Bankacılık, turizm, iletişim, ulaşım gibi hizmet sektörlerinin gelişmemiş olmasıdır. Bunlar Türk Cumhuriyetlerinin hem doğal kaynaklarının işletilmesini hem de uluslararası alana açılmasını engelleyici hususlardır. Bu sorunların çözümü ve çağdaş sisteme entegre olması uzun zaman alacaktır. Türkiye, bu olumsuz koşullardaki Türk Cumhuriyetleri ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Ankara'da Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, TİKA kurulmuştur. Bu ajans aracılığı ile dergi ve diğer yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak Türk ülkelerine okullar açarak Türkiye'de bastırılan alfabe ve diğer yayınlar gönderilmiş, Türk Cumhuriyetlerindeki öğrencilerin Türkiye'de yüksek öğrenim görmeleri için üniversitelerde ayrı kontenjanlar ayrılmıştır. Türk Cumhuriyetlerinin piyasa ekonomisine geçişi yönünden ileri adımlar atmaya başlanmıştır. Bu ülkelerin başta enerji kaynakları olmak üzere çeşitli doğal kaynaklar yönünden çok zengin olması, Türk ekonomisi yönünden orta ve uzun dönemde önemli imkan ve potansiyeller yaratmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik gerekli ticari ve ekonomik işbirliğinin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Türk iş adamları bazen kendi, bazen de yabancı ortaklarla birlikte Türk Cumhuriyetlerine yatırım yapmaya ve işletmeler açmaya başlamışlardır. Bu ülkelerde tekstil, konfeksiyon, gıda, ambalaj, gübre, şişe cam, elektrik, elektronik başta olmak üzere çok sayıda sanayi alanında fabrikalar işletmeye açılmıştır. Ticari alanda birçok işletme kurulmuştur. Hava alanı, yol, köprü gibi altyapı ile ilgili birçok işi Türk firmaları üstlenmiştir. Rusya ile olan ticari ilişkilerimiz eski oranla gelişme sürecine girmiştir. Türk firmaları konut yapımı ihalelerini almakta ve ticari faaliyetlere yönelik olarak büyük işletmeler açmaktadır. Esasen Rusya Federasyonu, tabir uygun ise, Türk iş adamlarının iş yapabilecekleri önemli bir ülke ve mal ihraç edecekleri önemli bir pazar haline gelmiştir. Özellikle enerji gereksiniminin karşılanması konusunda Rusya'nın doğal gazı ve petrolünün Türkiye açısından önemli bir yeri bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini gerginleştirmeden akılcı bir politika ile yürütmesi lazımdır. Rusya Federasyonu'nun çeşitli bölgelerde yürüttüğü mevcut politikalar tespit edilerek ona göre yeni adımlar atılması gerekmektedir. Özellikle Kafkaslar'da Rusya Federasyonu içerisinde bulunan Adıgey, Dağıstan, İnguş, Karaçay-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey Osetya ve Çeçenistan'dan oluşan 7 özerk cumhuriyet ve buradaki nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan Müslümanlarla olan ilişkilerde Rusya'nın menfaatlerini zedeleyici ve Rusya'ya Türkiye'ye karşı tavır alıcı hareketlere meydan verilmemelidir. Halen Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra BDT içerisinde yer alan ülkelerin karar verme mekanizmalarındaki eski Sovyetler döneminin elitlerinin bulunmakta ve Rusya Federasyonu ile 70 yıllık dil ve ekonomik bağlılığını sürdürmektedir. Bu durum BDT üzerindeki Rusya'nın etkisinin kalkmadığını göstermektedir. Nitekim Rusya Devlet Başkanı'nın Türk Cumhuriyetlerini ziyaret ederek işbirliğine yönelik anlaşmalar yapması bu durumu doğrulamaktadır. Rusya Federasyonu'nun BDT entegrasyonuna verdiği önem 1994 sonrasında çeşitli şekillerde Rus yetkilileri tarafından açıkça ortaya konulmuştur. Bu yöndeki açıklamalarda eski Sovyet Cumhuriyetlerinin aralarındaki ilişkilerinin geliştirilmesi, BDT'nin bir konfederasyona dönüştürülmesi ve bütünleşme sürecinin tek bir devlet oluşumu ile sonuçlandırılması gerektiği ve benzeri görüşler ön plana çıkmıştır. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Primakov'un BDT ülkeleri ile ilişkilerin Rusya dış politikasının öncelikli konusu olduğunu ve kendisine de bu yönde ne gerekiyorsa yapacağım diye belirtmesi, Rusya Federasyonu'nun BDT'nin tekrar kendi şemsiyesi altında toplanmasına yönelik gayret ve çalışmalarını açıkça yansıtmaktadır. Karadeniz çevresindeki komşu ülkeler, Rusya Federasyonu, Kafkaslar ve Orta Asya ülkeleri her bakımdan Türkiye'nin kalkınması, bölgedeki varlığını etkili bir şekilde yürütmesi açısından son derece önemlidir. Rusya Federasyonu tek başına Türkiye için büyük bir pazar durumundadır ve bu ülkede çok sayıda özerk Türk Cumhuriyeti bulunur. Bu ülkelerle sınırlı da olsa ticari ve kültürel bağların geliştirilmesi açısından pan-Türkizm imajını vermeyecek bir dış politikanın geliştirilmesi gerekmektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizin üst düzeyde gelişmesi ve gerekli yatırımlarının yapılması Türkiye'nin ekonomik ve siyasi yönden güçlü olmasına bağlıdır. Türkiye'nin bu ülkelerle işbirliği yapması için de büyük avantajı vardır. Çünkü tarihi ve kültürel bağların bulunması bu ilişkilerin gerçekleşmesinde en büyük kolaylaştırıcı etkendir. Batı sermayesi bu ülkelere girmede Rusya'nın etkisinden ve Türk Cumhuriyetlerindeki yeniden yapılanma sürecinin tamamlanmasından dolayı korkak davranmaktadır. Ancak Batı, güçlü Türk firmaları ve ortak işletmelerin açılmasına ve yatırımların yapılmasına sıcak bakabilmektedir. Bu avantajın iyi kullanılması gerekmektedir. Diğer yandan Türkiye'nin komşuları üzerinde siyasi ve ekonomik yönden üstünlük sağlamalarının temelinde Batı ile entegrasyon yatmaktadır. Kitabın sonu 11 Nisan 2008 sayfa 508.